Koloseliler kitabından devam ediyoruz. Koloseliler bugün 1. bölüm 15. ayetten 20. ayete okuyacağız. 15'ten 20'ye.
Görünmez Tanrı'nın görünümü, bütün yaratılışın ilk doğanı O'dur. Nitekim yerde ve gökte, görünen ve görünmeyen her şey, tahtlar, egemenlikler, yönetimler, hükümranlıklar O'nda yaratıldı. Her şey O'nun aracılığıyla ve O'nun için yaratıldı. Her şeyden önce var olan O'dur ve her şey varlığını O'nda sürdürmektedir. Bedenin, yani kilisenin başı O'dur. Her şeyde ilk yeri alsın diye, başlangıç olan ve ölüler arasından ilk doğan O'dur. Çünkü Tanrı bütün doluluğunun O'nda bulunmasını uygun gördü. Mesih'in çarmıhta akıtılan kanı aracılığıyla esenliği sağlamış olarak yerdeki ve gökteki her şeyi O'nun aracılığıyla kendisiyle barıştırmaya razı oldu. Amin.
Evet, Rabbin sözünü işittiniz. Dikkat ettiniz mi? Her şey. Sürekli her şey diyor. Rab, İsa Mesih, her şeye yeter. Bizim için her şeyimizdir. Bizim için yeterlidir. Bizim için üstündür. Her şeyin üstündedir. Evet, bu ayetleri okurken hani nasıl böyle bir vaaza sığdırabiliriz bunları diyoruz ama bugün bir şekilde sığdırmaya çalışacağız. Tamamen hani bazen emekliyoruz, süt içiyoruz, işte daha basit konulara giriyoruz. Bazen de böyle derin konulara giriyoruz. Burada Rabbimiz İsa Mesih'in karakterini görüyoruz. Burada onun üstünlüğünü görüyoruz. Burada Pavlus Mesih'in bu özellikle Koloselilere yazdığı mektupta çok açık bir şekilde Mesih'in her şeye üstünlüğünü ve yeterliliğini bize anlatıyor. Yazdığı her konuda, ister dua alışkanlığı ile ilgili olsun, ister İncil'in yaşamındaki bu kurtuluş müjdesinin yaşamındaki önemi konusunda olsun, isterse de aile yaşamının nasıl olması gerektiği ile ilgili olsun, bütün konuları Mesih'in üstünlüğü ve yeterliliği konusuna bağlıyor ve buna dayandırıyor. Bazen bu temel konudan doğrudan bahsediyor. Bazen de dolaylı yollarla bu konudan bahsediyor. Pavlus'u tanımak istiyorsanız, Pavlus burada ne düşünüyor acaba diye Pavlus'un herhangi bir mektubunu okuduğunuzda veya Pavlus'un başına gelen herhangi bir konuda Pavlus acaba burada ne düşünüyordu diye sorun. Bunun cevabı mutlaka Mesih'in üstünlüğüdür. Mesih'in yeterliliğidir. Mesih'in üstünlüğüdür. Koloseliler kitabının özeti de budur. Mesih üstündür. Mesih her şeyden üstündür. Mesih bizim her şeyimize yeter. Pavlus böyle bir insandı. Böyle bir elçiydi. Evet, bugün okuduğumuz ayetlerde Pavlus açıkça Mesih'in üstünlüğünü ve yeterliliğini ayrıntılı bir şekilde bizlere anlatıyor. İlk olarak Pavlus göksel babanın bu sevgili oğlunun görünmez Tanrı'nın görünümü olduğunu yazıyor. Bir düşünün, görünmez Tanrı'nın görünümü. Kilise babaları da bunları düşünmüşler. Kilise tarihinde birçok kişi bu konuda yorum yapıyor. Bazıları o zamanın işte Mesih'le ilgili yanlış öğretilerine cevap vermek için bu konulara değiniyor. Bazıları da bu sözün, bu ayetlerin anlamı nedir acaba? Pavlus burada ne düşünüyordu diyerek bunlara değiniyor. Pavlus'un birinci noktası şu: İsa Mesih beden alarak görünmez Tanrı'yı bizler için görünür kıldı. John Calvin'in bu konuda hem yorum, Kolosililerle ilgili bir yorum kitabı var, hem de bu konuda vaazları var Kolosililerle ilgili. Kolosililer kitabı ile ilgili yorum kitabında güzel bir noktayı yakalıyor. Pavlus burada sadece oğlun özünü açıklamıyor. İlk kilise babalarından John Chrysostom gibi kişiler Arius'cu sapkın görüşü düzeltmeye odaklandıkları için Pavlus'un buradaki ifadelerini İsa Mesih'in tanrısal öze sahip olduğunu kanıtlamaya indirgemişlerdi. Tabii ki İsa Mesih tanrısal öze sahiptir. Ama bu işte Chrysostom gibi kişiler sadece buna indirgiyor burada bahsedilenleri. John Calvin ise burada Pavlus'un Tanrı'nın kendisini göstermesi hareketini anlattığını gözlemliyor. Evet, Tanrı burada kendisini gösteriyor. Burada Tanrı'nın kendisini gösterme hareketi olduğunu söylüyor Calvin. Calvin görünmez Tanrı'nın görünümü olan Mesih hakkında Baba kendisini Mesih'te tanıtıyor diye yazıyor. Tanrı'nın özü hakkında bildiklerimizi Tanrı'nın yaptıklarından biliyoruz. Calvin insan ırkının üyeleri olan bizlerin Tanrı'nın benzeyişinde yaratıldığını yazıyor ve Pavlus'un da İsa Mesih'in şahsıyla ilgili bundan çok daha fazla bir şey söylediğini belirtiyor. Evet, Pavlus görünüm ve görünmez kelimelerini kullanırken çok dikkatli kullanıyor. İsa Mesih'in beden almasıyla görünmez olan Tanrı'yı görünür kıldığını anlatmak amacıyla böyle bir açıklama yapıyor. Calvin Yuhanna İncil'i 1.18'den alıntı yapıyor. Tanrı'yı hiçbir zaman hiç kimse görmedi. Babanın bağrında bulunan ve Tanrı olan biricik oğul onu tanıttı. Yuhanna 1.18 böyle diyor. Babanın yanındaki tek Tanrı kimdir? Oğuldur. Oğul bize hiç görmediğimiz Tanrı'yı beden alarak gösteriyor. Kutsal Kitap İsa Mesih'in Tanrı'nın ta kendisi olduğunu söylüyor. Ve İsa'nın bedeninde, insan bedeninde görünmeyen Tanrı'yı bize görünür kıldığını söylüyor. Evet. Evet, oğul bize hiç görmediğimiz Tanrı'yı beden alarak gösteriyor. Üçlü birliğe inanmayan her monoteist, yani tek Tanrı inancına sahip kişi, Pavlus'un buradaki açıklamalarında zorlanır. Üçlü birliğe inanıyorsanız, babaya, oğula ve kutsal ruha inanıyorsanız ve Tanrı'nın böyle bir gücü olduğuna inanıyorsanız, yani Tanrı kendisini insan bedeninde gösterebilecek güce sahiptir veya muktedirdir diyorsanız, o zaman zorlanmazsınız. Ama bunu diyemiyorsanız, buna inanmıyorsanız, bu sözler size sorun, yani bir sorun getirir. İnanamazsınız. Buna inanabilmeniz için Tanrı'nın kendisinin yüreğinize iman vermesi gerekir. Bunu tabii kendi kendinize yapamazsınız. Bunun tamamen Tanrı'nın kendisinden gelmesi gerekiyor. Elçi Pavlus, elçi Yuhanna ile aynı fikirde. İsa Mesih işte elinde fener tutan bir rehber gibi, işte mağaranın diplerine, karanlık köşelerine bakın, oradaki sarkıntılarda ve dikitlerde renkleri göreceksiniz. İşte onlar görünmeyen Tanrı'nın sinir merkezidir diye bir şey söylemiyor. Yani böyle diyen birisi değil. İsa Mesih'in kendisi beden alarak Tanrı'yı bizlere göstermektedir. Mesih beden aldı. Tanrı beden aldı ve bize kendisini o bedende gösterdi. Öyle görünmedi. Öyle görün, işte bazıları öyle göründü diyorlar. Dokeo veya doketik veya dosetik dediğimiz bir inanç ortaya çıkıyor. Bu şekilde bu Kartaca civarlarında böyle bir inanç vardı. İşte o öyle görünüyordu. Yani işte insan değildi de insan gibi göründü diyordu. Diyorlardı. Evet, böyle değil. İsa Mesih'in kendisi beden alarak Tanrı'yı bizlere göstermektedir. İsa Mesih Tanrı'nın yeryüzüne gelip aramızda yaşamasıdır. İsa Mesih görünmeyen Tanrı'yı gösteren Tanrı'nın ta kendisidir. İkinci olarak Pavlus babanın sevgili oğlu olan bu Tanrı hakkında şöyle diyor. Bütün yaratılışın ilk doğanı odur. Evet, bu ayetin ilk cümlesinde Pavlus Mesih'in tanrısallığını ve beden alıp görünmeyen Tanrı'yı gösterdiğini yazıyor. Bütün yaratılışın ilk doğanı odur. Buradaki ikinci cümle birinci cümlenin etkisini azaltmadan Mesih'le ilgili daha çok şey söylüyor. İlk doğan. Evet, ilk doğan kelimesi babanın özel sevgisine ve ilgisine sahip olan anlamına geliyor. Şimdi antik çağa baktığımızda ve eski çağlara baktığımızda ve birinci yüzyıldaki aile yapılarında ilk doğan en yaşlı veya en ilk doğmuş olan erkek çocuk anlamına geliyordu. Ama kutsal yazılardaki hikayelere baktığımız zaman doğum sırası değil, babanın en küçük oğlu olan özel sevgisi anlatılıyor. Örneğin Davut'ta bunu görüyoruz. İşte bu genç oğullardan birisi Davut'tu. Davut kaçıncı oğuldu? 8. oğul, değil mi? 8 bir yenilik anlamına da geliyor. 7 tamlık kutsal kitapta, 8 de yenileme, yepyeni bir şey anlamına geliyor. Evet, Davut da böyle bir şeydi. 8. oğul olmasına rağmen ilk oğul olarak kendisinden bahsediliyor. İşay'ın 8. oğlu olduğu halde çocukken Yahuda'nın kralı olarak atanmıştı. Mezmur 89, 27-29'da Davut'tan şöyle bahsediliyor. Ben de onu ilk oğlum, dünyadaki kralların en yücesi kılacağım. Sonsuza dek ona sevgi göstereceğim. Onunla yaptığım antlaşma hiç bozulmayacak. Soyunu sonsuza dek tahtını gökler durduğu sürece sürdüreceğim, diyor. Evet, gerçekten de Davud'un soyundan gelen İsa Mesih bu peygamberliği Davud'un tahtında sonsuza dek oturan kral olarak yerine getiriyor. Evet, İsa Mesih sadece Davud'un ailesinde ilk doğan değil, aynı zamanda Pavlus'un da dediği gibi bütün yaratılışın ilk doğanı odur. Evet, İsa Mesih insan ırkının sevgili oğludur. İnsan ırkının ilkidir. Adem'den önce İsa Mesih vardı. Değil mi? Başlangıçta, daha Adem yaratılmadan önce İsa Mesih vardı. Evet. Yaratılışta eşsiz bir yere sahiptir. Üçüncü olarak Pavlus Mesih'in yaratılıştaki eşsiz rolünü açıklıyor. Burada kullanılan bütün yaratılışın ifadesi İsa'nın da yaratılmış olduğu anlamına gelmiyor. Üçüncü cümle Mesih'in yaratıcı olarak tanımlanmasını sağlıyor. Evet, yani Mesih'i yaratıcı olarak tanımlıyor. Pavlus gibi kutsal kitabın diğer yazarları da yaratıcı ile yaratılanı birbirinden ayırıyorlar ve her ikisini de karıştırmama konusunda çok dikkatli davranıyorlar. Yani yaratılanla yaratıcı ile yaratılan dikkatli bir şekilde birbirinden ayrılıyor. Evet, yaratılışın kralı olan Mesih ilk doğan olarak sevilen oğuldur ve yaratılışın Rabbidir. Pavlus bunu küçücük bir kiliseye yazıyor bu arada. Önemsiz bir kasabada bu kadar derin konuları küçücük bir kiliseye zaman ayırıp yazıyor. Ve biz de bugün bu küçük kilisede bu değerli mektubun bu değerli sözlerini okuyoruz. Yani ağır konular, zor konular ama bakmamız gereken, anlamamız gereken konular, sözler bunlar. Sonra Pavlus bize yaratılışın kralının, aslında yaratıcının beden almış hali olduğunu söylüyor. Diğer yeni antlaşma yazarları da oğlun her şeyi nasıl yaratmış olduğunu anlatıyorlar. bunu sözünün yani kelamının gücüyle gerçekleştirdiğini görüyoruz. Oğul, yaratılış 1'de ışık olsun diyen kişinin ta kendisi. Başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı. Ve ondan sonra ışık olsun, şu olsun, bu olsun sözlerini duyuyoruz. Tanrı'nın ışık olsun diyen kişinin ta kendisi İsa Mesih'tir. Evet, oğul yaratılış 1'de ışık olsun diyen kişinin ta kendisidir. Tanrı ışık olsun diye buyurdu ve ışık oldu. Ses ve söz oğula aittir. Ses ve söz oğula aittir. Ses ve kelam oğula aittir. O yaratılışın kralıdır ve aynı zamanda yaratıcının ta kendisidir. O sadece materyal olanı değil ama aynı zamanda ruhani olanı da yaratmıştır. O sadece canlıları ve şahısları değil fakat aynı zamanda huzur, denge ve verimlilik içerisinde yaşasınlar diye canlıları ve şahısları yöneten otorite yapılarını da yerine koymuş ve yaratmıştır. Pavlus bu ayetin son cümlesinde yaratıcıyı ve kralı bir araya getiriyor. Her şey onun aracılığıyla ve onun için yaratıldı. Birisi hakkında bunu duyduğunuzda ne yaparsınız? Ne düşünürsünüz? Her şey onun aracılığıyla ve onun için yaratıldı. Tarih onun için devam ediyor. Rabbimiz İsa Mesih tarihi kendi amaçları için sürdürüyor. Kilisesini bu amaç için kullanıyor. Evet, Pavlus bu ayetin son cümlesinde her şey onun aracılığıyla ve onun için yaratıldı. Evet, diyor. Onun aracılığıyla ifadesi Mesih'i yaratıcı olarak tasvir ediyor. Onun için ifadesi Mesih'i kral olarak tasvir ediyor. Evet, Rabbimiz İsa Mesih kraldır. Rabbimiz İsa Mesih rahiptir. Yani kahindir, rahiptir. Rabbimiz İsa Mesih peygamberdir. Bu üç özelliğin birleşmesi onu Tanrı'nın kendisi yapıyor. Sadece Tanrı kral, rahip ve peygamberdir. Mesih de hatta Melkizedek de aynı şekilde değil mi? Melkizedek'e İbrahim elindekilerin %10'unu veriyor. Yani İbrahim Tanrı'nın kim olduğunu anlayacak durumdaydı. Melkizedek kral, rahip ve peygamber olarak karşımıza çıkıyor. İsa Mesih de yine aynı şekilde karşımıza çıkıyor. Evet, Mesih tüm tabiatın sahibidir. Bunu çok iyi anlamamız gerekiyor. Bu yaşamda ne kadar yaşayacaksak elimizde birçok şey geçecek, birçok fırsat geçecek, para geçecek, işte makam geçecek, her neyse ama biz Hristiyanlar dünyaya bu perspektiften bakıyoruz. İsa Mesih tüm tabiatın sahibidir. Bizler de bu tabiat içerisindeyiz. Bizlerin de sahibi Mesih'tir. Bu dünya ona aittir. İşte Mesih'in üstünlüğü bu şekilde bize sunuluyor. Melekler bile Mesih'e bağımlıdır. Ona tabidir. Şeytan Mesih'in şeytanıdır. Şeytan ayrı bir, kendi kafasına göre hareket eden, istediğini istediği zaman yapabilecek bir melek değildir. Şeytan Mesih'in şeytanıdır. Bunu kendinize mutlaka hatırlatın. Melekler bile Mesih'e bağımlıdır. Mesih'e tabidir. Tüm alemlerin yönetimleri Mesih'in yetkisi altındadır. Kolosseliler 1:17 Mesih'in yaratıcı ve kral olarak çifte rolünü çok daha net bizlere açıklıyor. Her şeyden önce ifadesi onu yaratıcı olarak tasvir ediyor. Her şeyden önce. Evren yaratılmadan önce. Adem'den önce. Her şeyden önce ifadesi onu yaratıcı olarak tasvir ediyor. Mesih'i küçümsemeye çalışanlara karşı Pavlus gerçeği açıklıyor. Tanrı'nın oğlu sonsuzdur. Yaratılıştan önce o vardı. Her şey varlığını onda sürdürmektedir ifadesi Mesih'in krallığını veya Rabliğini tanımlıyor. Mesih her şeyi var ettikten sonra ortadan kaybolmadı. Aksine Mesih sürekli ve yeterince tüm yaratılışı idare ediyor ve kontrolünde tutmaya devam ediyor. Son olarak Pavlus Mesih'in tüm tabiatın ve özellikle de insanlığın kurtarıcısı olduğunu söylüyor. John Calvin Mesih'e bu bağlamda kurtarıcı demek yerine her şeyin yenileyicisi demeyi yeğliyor. Her şeyin yenileyicisi. Bunlar çok kuvvetli anlamlara sahip kelimeler. Bu bölümü böyle okuyup geçtiğimizde öylesine bir hikayeymiş gibi okuyup geçemeyiz. Pavlus Kolose'deki kilisenin kime ait olduğunu bilmesini istiyor. Yani bu kilise kimin kilisesi? Bu kilise kime ait? Bu kiliseyi kim kontrolünde tutuyor? Bu kiliseyi kim yönetiyor? Bunları o kilisenin çok iyi anlamasını istiyor. Bizim de bunu çok iyi anlamamızı istiyor. Evet, çok kuvvetli anlamlara sahip kelimeler görüyoruz burada. Kurtarılmış insanlardan oluşan gruba kilise, iman ailesi ya da Pavlus'un burada yazdığı gibi beden adını veriyoruz. Beden. Mesih bir beden olan kilisenin başıdır. Mesih'in bu şekilde tanımı Mesih'in kilisenin baş yetkilisi olduğunu gösteriyor. Bizler de kilisenin üyeleri olarak oy kullanıyoruz, yönetiyoruz, rahipler, ihtiyarlar, diyakonlar olarak yönetip hizmet ediyoruz, gözetmenlik yapıp kiliseyi Tanrı'nın yüceliği için donatıyoruz, Tanrı'ya bu şekilde hizmet ediyoruz. Ama kilisenin gerçek ve en yüce önderi tüm yetkiyi üzerine alan İsa Mesih'in kendisidir. Kilisenin gerçek önderi, en yüce önderi İsa Mesih'tir. Tüm yetki Mesih'tedir. Mesih sadece kilisenin önderi değil, fakat hepimizin kiliseye alınmasını sağlayan kurtarıcıdır. Mesih bizleri değiştirerek, bizlere kendi doğruluğunu vererek bizleri kilisesine almıştır. Bizlerin yüreğine bu imanı koyarak kilisesine bizleri almıştır. Bize şey geliyor, yani işte hani nasıl iman ettin diye soruyoruz. Bu soruda bile doğru bir soru değil. Nasıl iman ettin? Yani o imanı yüreğine nasıl koydun? Gibi bir şeye benziyor, soruya benziyor. İman Rab'den geliyor. Rab bu imanı bizim yüreğimize yerleştiriyor. İman Tanrı'nın karşılıksız armağanıdır ve biz daha anlamadan, bilmeden Rab bizleri değiştiriyor. Bizim anladığımız taraf, biz bu iman aracılığıyla tövbeye geliyoruz. Aslında ne zaman tövbe ettin? Ne zaman, yani nasıl tövbe ettin? Bunu sormamız lazım. Biz günahımızı görüyoruz. Bu iman sayesinde günahlı olduğumuzu görüyoruz. Günahsız Tanrı'nın, günahtan nefret eden Tanrı'nın yüreğimize bir iman, bu imanı koymasıyla bizler iman ediyoruz ve tövbeye geliyoruz. Günahın günah olduğunu anlıyoruz ve tövbe ediyoruz. Evet, Mesih'in kurtarma işi burada diriliş konusuyla açıklanıyor. İsa Mesih başlangıç olan ve ölüler arasından ilk doğan olarak tasvir ediliyor. Günahkar insanlar için çarmıhta ölüp cehennemi tattıktan sonra mezarına yerleştirilmişti. Ama Baba Tanrı onu yeni yaşama diriltti. Şimdi İsa Mesih mezardan dirilen ilk kişi olmamıştır. Ama mezardan dirilen ve tüm yaratılışı yenilemek üzere göğe yükselen ilk kişidir. Her şeyi yenileyecek olan Mesih'in kendisidir. böyle yaparak bizim dirilişimiz için bir yol hazırlamış oldu. Biz onun yolundan gidiyoruz. Rabbimiz İsa Mesih bizleri nasıl kurtardıysa, bizleri nasıl yenilediyse ve bu yenileme işlemine başladıysa aynı işlemi tüm tabiat için de yapacak. Tüm evren için de yapacak. Bizim günahımızdan dolayı bu dünya bozuk bir dünya. Bizim günahımızdan dolayı bu dünyada sapkınlıklar var, sapıklıklar var, savaşlar var, ölüm var. Bu şekilde de devam edecek. Mesih gelene kadar böyle olacak. Rahata ermeyeceğiz. Savaş ve savaş söylentileri devam edecek. Yine bu sapıkların haberlerini duyacağız. İşte tecavüzleri duyacağız, ölümleri duyacağız, cinayetleri duyacağız, depremleri göreceğiz, patlamaları işiteceğiz. İnsanın günahı devam ediyor. Ve bizler kilise olarak yeryüzünde Mesih'in tuz ışığı ve tuzu olmaya devam edeceğiz. Mesih gelene kadar. Evet. Sonra Pavlus şunu ekliyor. Her şeyde ilk yeri alsın diye diyor. Pavlus'un öğretisinin merkezinde Mesih'in üstünlüğünü görüyoruz. Evet, her şeyde ilk yeri alsın diye diyor. Gerçekten de Mesih'in dirilişinin amacı, dirilişte bizim kurtuluşumuz ve yeni yaşamımızdır. Fakat Pavlus bize çok daha büyük bir amaç gösteriyor burada. Mesih'in üstünlüğü. Pavlus gibi bakalım. Mesih'in üstünlüğünü Pavlus nasıl gördüyse biz de o şekilde görelim. Kolose Kilisesi bunu nasıl anladıysa biz de öyle anlayalım. Evet, Pavlus Mesih'i yaratıcılık ve krallık görevinde Tanrı olarak tanımlıyor. Pavlus Mesih'in kurtarıcılık görevinde de tanrısal özelliklere sahip olduğunu yazıyor. Tüm yaratılışı, özellikle insanlığı yenileme görevinde bizleri kiliseye ve diriliş yaşamına toplayan Mesih tüm tanrısal özelliklere sahiptir. Pavlus bunu anlamamızı istiyor. Tanrısal kutsallığa ne kadar sahiptir? İşte çoğunlukla sahiptir demiyoruz. Yani veya çoğunlukla kutsal demiyoruz. Ne diyoruz? Kutsal, kutsal, kutsal diyoruz. Rabbimiz İsa Mesih kutsal, kutsal, kutsaldır. Yine aynı şekilde Yeşaya 6'da Yahve, yaratıcı, yaratan Tanrı da kutsal, kutsal, kutsaldır. Evet, tanrısal kutsallığa ne kadar sahiptir? Çoğunlukla kutsal değil, kutsal, kutsal, kutsal, yani Tanrı'nın ta kendisidir diyoruz. Bu tanrısallık bir insan bedenine böyle beceriksizce sokulmuş bir tanrısallık değil. Aksine bu tanrısal doluluk çok güzel bir şekilde insanlığın doluluğuyla karıştırılmış bir durumdadır. Rab İsa Mesih tam olarak Tanrı'dır, %100 Tanrı'dır. Rab İsa Mesih %100 insandır. Evet, tamamen Tanrı olan Mesih İsa kurtarma eyleminin nihayetinde bize yeni yaşam vererek ya da bizleri kilisesinin üyeleri yaparak değil, fakat bizleri Tanrı ile barıştırarak tamamlamıştır. Gerçekten de kilisenin gerçek üyeleri Tanrı'daki barışa kavuşturulmuş olanlardır. Diriliş yaşamında İsa'yı izleyenlerin hepsi Tanrı ile barıştırılmış olanlardır. Eğer Tanrı ile barıştırılmadıysanız ebedi yaşama sahip değilsiniz. Tanrı ile barıştırıldınız mı? Tanrı ile barış içerisinde misiniz? O esenliği yaşıyor musunuz? Mesih'in sizler için çarmıhta ne yaptığını anlıyor, ona iman ediyor, onun tanrılığına iman ediyor, Tanrı'nın ta kendisinin sizler için öldüğüne, kurban kuzusu olarak öldüğüne ve kurban verilmesinin tek amacının buna işaret olduğuna iman ediyor musunuz? Kurban Mesih'e işaret etmek için verildi İbrahim'e. Ve Mesih'e işaret etti. Mesih'in çarmıhından sonra kurban amacına ulaştı. Evet, Rabbimiz İsa Mesih fidye olarak, yani bizim günahımızı üzerine yüklenerek o cezayı çekti. Ve bizleri ölümden yaşama geçirdi. Evet, Paulus burada barıştırma hizmetinin iki önemli özelliğinden bahsediyor. Paulus, Mesih'in bizleri kendisiyle barıştırdığını söylüyor. Paulus, barıştırılmamızı tamamlarken başka bir yerde de tüm dikkatimizi Baba Tanrı'ya çevirmemiz gerektiğini ve lütfunun üzerimizde olması için Tanrı'nın günahlarımız için olan gazabını yatıştırmamız gerektiğini anlatıyor. Evet, bu anlamda Mesih Baba Tanrı'yı bizimle ve bizi Baba Tanrı'yla barıştıran tek aracıdır. Solus Christus. Sadece ve yalnızca Mesih aracıdır. Bunun dışında bir aracımız yoktur. Bunun dışında azizlere dua etmeyiz. Veya başka aracılar araya girmez. Tek aracı Tanrı'nın ta kendisi olan Rabbimiz İsa Mesih'tir. Bu da Tanrı'ya doğrudan gitmektir. Mesih tabii ki aracıdır derken bizi barıştırandır. Bizi Tanrı'yla barıştırandır. Adem'in günahından dolayı Tanrı'dan Tanrı'yla ilişkiden koparıldık. Günahlı olduk. Aden'den atıldık. O testi geçemedik. Günah işledik, Tanrı'ya karşı itaatsizlik ettik. Ama Mesih sayesinde, Mesih o antlaşmayı tamamladı, yerine getirdi. Çarmıhta günahımızı üzerine alarak bizi Tanrı'yla barıştırdı. Evet. Bu anlamda Mesih Baba Tanrı'yı bizimle ve bizi Baba Tanrı'yla barıştıran tek aracıdır diyoruz. Fakat Paulus şimdi de barıştırma hizmetinin Mesih'le bizim aramızdaki tüm engellerin kaldırılması gerektiğine işaret ediyor. Yine kilise babalarından John Chrysostom bu konuda Mesih'in bizim yerimize gittiği çarmıhtaki acılarından, aşağılanmasından ve utancından dolayı bize garez ya da öfke duymadığını belirtiyor. Evet, işte ben bu günahkarlar için bak neler yaptım. İşte bak şimdi bunlar nasıl yaşıyorlar, nasıl hareket ediyorlar diye bir öfke duymuyor. Bu gerçekten de çok güzel bir haber. Mesih aracılığıyla babayla ve aynı zamanda Mesih'le de barıştırıldık. Baba ve oğul bizleri hiç bitmeyecek bir sevgiyle sevmektedir. Paulus'un ikinci önemli noktası şu. Mesih biz insanları kendisiyle barıştırmakla kalmadı, fakat her şeyi kendisiyle barıştırdı. Evet, bu noktayı anlamamız lazım. Sadece biz insanları kendisiyle barıştırmakla kalmadı, ama her şeyi kendisiyle barıştırdı. Mesih yenileneceği günün gelmesini iniltilerle bekleyen tüm yaratılışın kurtarıcısıdır. Yeryüzünde ve cennetteki her şey Tanrı'nın oğlu İsa Mesih'in eylemiyle esenliğe, dengeye, düzene ve verimliliğe döndürülecek. Evet, bunu tekrar edelim. Yeryüzünde ve cennetteki her şey Tanrı'nın oğlu İsa Mesih'in eylemiyle esenliğe, dengeye, düzene ve verimliliğe döndürülecek. İsa Mesih bizleri ve her şeyi Tanrı'yla barıştırdı diyoruz. Bunu nasıl yaptı? Nasıl her şeyi, bizleri ve her şeyi, diğer tüm yaratılışı, tüm tabiatı Tanrı'yla nasıl barıştırdı? Paulus, Mesih'in çarmıhta akıtılan kanı aracılığıyla esenliği sağlamak konusuna giriyor. Mesih'in çarmıhta akıtılan kanı aracılığıyla esenliği sağlamak sağlamaktan bahsediyor. Barışı sağlamak esenlikle sonuçlanıyor. Mesih'in sağladığı bu barış yeniden sağlanan barışın yaratılmış düzenidir. Mesih'in sağladığı bu barış tüm yaratılışın Rabbi olarak Mesih'in yönetiminin sağladığı barıştır. İnsanların ve cinlerin isyanı ve yıkımı, nefret ve gurur bu barışı sonlandırmıştır. Fakat İsa Mesih bu barışı sağlamak için yaşamını çarmıhta bizler için feda etmiştir. Kutsal yazılarda esenlik önderi olarak bilinir. Ve onu izleyen her birimizin onun esenliğini tecrübe etmesi ve onun barış elçileri olması gerekmektedir. Barış elçisiyiz. Mesih'in elçileriyiz. Onun esenliğini dağıtan elçileriz. İnsanların ve tarihin bakış açısıyla çarmıhın ilginçliklerinden biri de gururlu ve nefret dolu insanların İsa'ya bir güç gösterisiyle çarmıha germeleriydi. Ama tanrısal ve kurtuluş bakış açısıyla baktığımızda Tanrı'nın oğlunun ölümünü önceden kararlaştırmış olduğunu ve barışın yeniden sağlanması için, günahın ödenmesi için gereken cezanın Mesih'e yüklenmesine önceden karar verildiğini görüyoruz. Evet, bu barış, bu esenlik sizin yaşamınızda yeniden inşa edildi mi? Bu barış, bu esenlik sizin yaşamınızda yeniden sağlandı mı? Rab bu barışı sizde sağladı mı? Mesih'le, Mesih aracılığıyla, Tanrı'yla barıştırıldınız mı? Bunu görüyor musunuz? Buna iman ediyor musunuz? Sizler de bu esenliğin araçları oldunuz mu? Bu sorulardan birisine ya da ikisine evet cevabını verirseniz o zaman İncil'in müjdesi içinizde kök salmaya başlamıştır. Ve bu barışı, bu esenliği yaşıyorsunuzdur. Ve yaratıcı, kral ve kurtarıcı olan Rab İsa Mesih tarafından sağlanan barıştırma hizmetini tecrübe etmeye başlamışsınızdır. Ve bunu mutlaka başkalarına aktarmanız gerekiyor. Başkalarına anlatmanız gerekiyor. Açıklamanız gerekiyor. O başkaları Hristiyan olmayacaklar sizin anlattıklarınızdan dolayı. Veya işte birden dinlerini değiştirmeyecekler. Bu iş Tanrı'nın işidir. Bunu Tanrı'nın kendisi yapıyor. Tanrı dokunmadıkça kişi değişmez. Eğer Rabbimiz bir kişiyi değiştirmek istiyorsa, dünyanın yaratılışından önce, evrenin yaratılışından önce o kişiyi seçmişse, o kişi değişecektir. O kişi Mesih'e iman edecektir. Mesih'in tanrılığına iman edecektir. Mesih'in tanrılığına karşı çıkmaya devam ediyorsa birisi, onun verdiği bu esenliğe karşı çıkıyordur. Mesih'in tanrılığına karşı çıkan, Tanrı'dan bu iman armağanını almamıştır. Bunun dışında bir iman yoktur. Bunun dışında bir iman tanımı da yoktur. İmanın tanımı sadece kutsal yazılarda olduğu gibidir. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla. Amin.